Ayrım 25.
Sayfa 184. Jonathan Swift. 18. yüzyıl İngiliz edebiyatının temel taşlarından biri de İrlandalı Jonathan Swift'tir. Swift var gücüyle çalışarak büyük bir saygınlık kazandı ve bu gücünü toplumsal kavgada ya da bir takım toplumsal sakatlıkları alaya almada kullandı. Siyasal alanda çok kişiyi, kendini yükseltenleri bile aşağılamaktan geri durmadı. Kadınları alabildiğini etkilerken onlara değersizliklerini haykırdı. Bakıma muhtaç kişilere hastane yapılması için büyük bir miras bırakmıştı. Yaşamının son yıllarında başkaları baktı ona. Bu acılı deha, savaşımlarla ve düş kırıklıklarıyla dolu yaşamında insanlığa garip bir sevgiyle ve garip bir tiksintiyle yöneldi. Bu tiksintisi içinde o büyük bir yergi ustası oldu. Acı yergiciliği onu insanlığın acımasız bir düşmanı gibi gösterdi. Pope'a yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Hep nefret ettim. Bütün uluslardan, meslek topluluklarından, topluluklardan. Sevgim tümüyle bireylere yönelikti. Söz gelimi barodan nefret ediyorum ama avukat falancayı seviyorum. Doktorlar için de öyle. Askerler, İngilizler, İskoçyalılar, Fransızlar için de. Ama ilki olarak insan denilen o hayvandan, John'u, Peter'ı, Thomas'ı yürekten sevmeme karşın nefret ediyorum, tiksiniyorum." Swift bir zaman sonra siyaset alanında gücünü yitirince yükselme umutlarını da yitirdi. O zaman başarısızlık duygusu ve düş kırıklığı ondaki yergiyi daha da acımasızlaştırdı. Bir küçük öneri. Tiksintisi kişisel hesaplardan kaynaklanıyor değildi. Kırıklığı beklediğini bulamayan insanın kırıklığıydı. İrlandalıların yoksulluğu ona çok dokunuyor, o konuda yazılar yazıyordu. Bu yazıların en ünlüsü küçük yaşta satılan, hırsızlık ve dilencilik yapmak zorunda bırakılan çocuklarla ilgiliydi. A Mother's Proposal for Preventing the Children of Poor People in Ireland from Being a Burden to Their Parents or the Country and for Making Them Beneficial to the Public. İrlanda'daki yoksul halkın çocuklarının ailelerine ya da ülkeye yük olmalarını önlemek ve onların topluma yararlı olmalarını sağlamak için bir küçük öneri, 1729. Öneri şuydu: bu çocuklar bir hiç için hırpalanacaklarına onlardan besin olarak yararlanalım. Bundan hem çocuklar hem aileleri hem paralılar kazançlı çıkacaktır. Çocuklar bir süre içinde olsa iyi beslenecekler, aileleri iyi para kazanacak, zenginler eşsiz bir besin kaynağı elde edecekler. Bu yamyamlık önerisinin ciddiye alanları oldu. Oysa yazı özünde toplumun siyasal, iktisadi, dinsel düzenini eleştiriyordu. Böylelikle bu besin maddesini özellikle toprak sahipleri pek beğenecekler sanırım. Hem zaten ana babalarının büyük bir bölümünü yalayıp yuttuklarına göre çocuklar da onların hakkı sayılır. İngiliz hükümetinin İrlanda'daki yoksulluk karşısındaki ilgisizliğine bir yanıttı bu öneri. Çocukların soğuk, açlık ve pislikten yok olması karşısında ilgisizlik ve herkesin kendi küçük çıkarından başka bir şey düşünmemesi yamyamlık değil miydi? Gulliver'ın Gezileri. En ünlü yapıtı çocukların bugün de severek okuduğu Gulliver's Travels'tır. Gulliver'ın Gezileri. Swift 1726'da yayımlanan bu yapıtında keskin bir alaycılık örneği koyar ortaya. 18. yüzyıl insanı kendini tanrıdan ve meleklerden sonra en üstün yaratık olarak görmekte, eşsiz nitelikleriyle en çok da zekasıyla övünmektedir. Bu eksiksiz varlığın bir örneği olan Gulliver, bir gün bir deniz kazası sonucu cüceler ülkesine düşer. Cücelerden üstündür, güçlüdür ve zekidir, tepeden bakar onlara. Oysa bu cüceler ülkesi gerçekte insan ürünü uygarlığın aynasıdır. Aynı küçük hesaplar, aynı çıkar çatışmaları, aynı oyunlar. Besbelli cüceler İngiliz soyluları, cücelerin kralı da George II'dir. Bir başka yolculukta devler ülkesine varır Gulliver. Her şey ters yüz olmuştur. En güçlü varlık olduğuna inanan 18. yüzyıl insanı burada küçüklüğünü görür. Cüceler soyluları, devler çalışanları simgeler. Devler kaba ve pistirler ama dürüsttürler. Bir başka yolculukta bilim uğruna girişilmiş gülünç çabalarla karşılaşır Gulliver. Hıyardan gün ışığı, kavrulmuş buzdan barut elde etmek için gecesini gündüzüne katan insanların ülkesine gelmiştir. Öyle şeyler görür ki ölümün varlığına şükreder, insanlığından utanır. Buranın yönetici sınıfı ağırbaşlı, düşünceli atlardır. İnsanlar atların köleleridir. İnsan varlığının iki ayrı yönünü simgeler bu iki tür. Gulliver atlara yürekten bağlıdır, ülkesine döndüğünde de unutmaz onları. Oysa insanlar pis, çirkin, aptal ve kötüdürler. Gulliver insanlardan öylesine tiksinmiştir ki çocuğunun kendisine dokunmasına katlanamaz, karısını görünce kusmak ister. Gulliver'ın gezileri İngiltere'de saray soyluları arasında bomba etkisi yapmıştı. Yapıtı gülerek karşılayanlar azdı. Hoşgörüsüz bir mutlak yönetim düzeninde, inanç da baskı altındaydı, Katolikler toplum dışıydılar. İrlandalılar insan sayılmıyor, kamu görevlerinden uzak tutuluyorlardı, hakları sınırlıydı, iktisadi baskı altındaydılar. Swift olan bitene üzülüyor, ayrıca İngiliz siyasal yaşamında yerini arıyordu. İrlanda topraklarında doğmuş olan İngiliz aydını Swift, bir soylular partisinden, Tory'lerden yana oluyor, bir yükselen sınıfın partisini Whig'leri destekliyor, birine kızdı mı öbürüne yaklaşıyor, aradığı hoşgörüyü ikisinde de bulamıyordu. İnsanların gözünü açmak istiyordu. Kitabın sonlarında Swift'in bu amacını Gulliver şöyle dile getiriyordu. Başlıca amacım seni yetiştirmektir, eğlendirmek değil. Okuyucuya söylenilen bu sözler, yaşamının sonlarında sürgüne boyun eğmiş, Dublin'de oturmak zorunda bırakılmış Swift'in siyasal ahlakından bir şeyler duyurur. Devler Kralı'nın Gulliver'a söylediği şu sözlerde sürgünün nedenini açıklar. Sevgili küçük dostum, ülkenizle ilgili pek güzel övgülerde bulundunuz. Cahilliğin, işsizliğin ve kötülüğün ülkenizde yasa koyucuların öngördüğü nitelikler olduğunu, yasaların onları bozmakta çıkarı olanlarca yorumlandığını ve uygulandığını pek güzel anlattınız. Dediklerinizden anladığıma göre siz ve yurttaşlarınız, doğanın yeryüzünde sürünmelerine katlandığı o küçük iğrenç böceklerin en zararlılarısınız. Eleştirdiği düzen içinde bölge yöneticiliğine ve kilise başkanlığına kadar yükselmiş olan Swift, çağının en büyük sanatçılarından olmakla birlikte geç anlaşılmış bir değerdir. Yalnız yazısıyla değil, şiiriyle de bugünü etkilemiş James Joyce, George Orwell ve Aldous Huxley gibi yazarlara öncülük etmiştir. Fielding. Fielding'e gelince o 18. yüzyıl romancılarının en ustalarındandır, belki de en ustasıdır. Fielding, Leiden Üniversitesi'ni 1728'de bitirdi, yaşamını oyun yazarı olarak kazanmaya başladı. Çoğunlukla günün siyaset adamlarını konu alan güldürüleri bazı çevreleri rahatsız edince Fielding hukuk öğrenimine başladı. Sonraları ona Sophia ve Amelia adlı kahramanlarını esinleyecek olan Charlotte'la evlendi. Samuel Richardson'ın 1689-1761 ünlü romanı Pamela o sıra gazeteciliğe yönelmiş olan Fielding'i çok etkiledi ve romana yöneltti. Fielding, Şamela adlı bir öykü yazdı. Bunda efendisiyle evlenen kurnaz ve hoppa bir genç kızı anlattı. Sonra Richardson'ın ahlakçı tutumuna karşıt bir tutumla bir roman yazmaya koyuldu. Pamela'nın erkek kardeşinin romanı denilebilecek The History of the Adventures of Joseph Andrews'da Joseph Andrews'ın öyküsü ve serüvenleri 1742, erdemli ve yakışıklı bir gencin başından geçenleri yergici bir tutumla anlattı. Çalıştığı evin hanımı da hizmetçiler de delikanlıyı baştan çıkarmaya çalışıyorlardı ancak o dürüst kalmakta direniyordu. Evden kovulan genç birden tutum değiştiriyordu. Fielding, Richardson'ın ahlakçı ve aşırı duygucu romanını alaya almakla yetinmemiş, toplumsal değerleri de kıyasıya eleştirmişti. Söz konusu roman bir yol romanıydı. Joseph Andrews'un evden kovulduktan sonra köyüne dönüşünü anlatıyordu. Onun uzun yolculuğu boyunca karşımıza her çeşit insan çıkıyordu. Soylular, haydutlar, hancılar, arabacılar, çapkınlar, rahipler, evde kalmış kızlar. Böylece Joseph Andrews, erdemli bir gencin öyküsü olmaktan öte bir yol öyküsü, yol üstünde rastlanan insanların, ortamların, durumların öyküsü oluyordu. Mizah gücü olmayan, sorunların çözümünü ahlakta gören, durmadan kibar kahramanlarının başına felaketler getiren Richardson'ın tersine, Fielding açık sözlü, güvenli, neşelidir. Gerektiğinde kabalaşmaktan çekinmez, anlattıklarıyla özdeşleşir, anlattıklarının tadına varır. Amacı insanların kendi eksikli yanlarına gülmelerini sağlamaktır. Kahramanları son derece canlıdır, gerçekliğin içinden süzülmüştür. Fielding'in çok incelmiş bir beğenisi yoktur. Benzer konuları anlatır, aynı eksende döner durur, ancak doğrucudur, insanları oldukları gibi benimser, hatta sever. kimseyi yargılamaz, kimseyi aşağılamaz. Joseph Andrews 1749'da yayımlanan Tom Jones or the History of a Foundling'in Tom Jones ya da bulunmuş bir çocuğun öyküsü ilk örneği gibidir. Tom Jones'ta Fielding daha yetkin bir gözlemcidir. Roman o dönemin aydınlarını büyük ölçüde etkilemiştir. Güldürücü özellikleriyle ilgi çeken bu başyapıt 18. yüzyıl İngiliz yaşamından canlı görünümler sunar. Coleridge ne büyük bir usta şu Fielding demiştir. Bu büyük şair ve eleştirmen için Tom Jones gelmiş geçmiş en eksiksiz yapıttır. Roman tüm sıcaklığıyla çok ciddi bir romandır. İnsanları candan seven zeki bir adamın umutsuzluğa düşmeden, öğütçülük taslamadan ortaya koyduğu bir toplum eleştirisidir. Baskıları olduğu gibi sergiler. Fielding toplum sorunlarının iktisadi kökenli olduğunu görmüş, çözümü bu yolda aramıştı. Bir düşünür değildi, açık seçik çözümler getiremedi ancak sorunların nerede olduğunu iyi gösterdi. Çok etkilendiği Homeros'un çağdaş bir örneğiydi. Ülkesinde Odysseus gibi bir gezgin, zorunlu bir serüvenci oldu. Duyguculuğun gelişimi ve Wordsworth. İngiliz edebiyatında duygucu gelişimlerin itici gücünü Fransız devriminin öngörülerinde aramak alışkanlık olmuştur. Duygucu gelişimde devrimci düşünceler kadar yıpranmış klasik değerlere tepki olma isteminin de payı vardır. İngiliz duyguculuğunun başlangıcını bir tarihle belirlemek gerekirse, bu tarih ünlü İngiliz şairleri William Wordsworth'la Samuel Taylor Coleridge'in Lyrical Ballads'ı yayımladıkları 1798'dir. Kitabın ikinci ve üçüncü baskılarına yazdığı ön sözde Wordsworth, şiirin en arı biçimde kırsal kesim insanların konuşmalarında bulunduğunu bildiriyordu. İmge gücüne, efsanelere, düşe, insan yüreğine büyük önem veren şair gündelik konuşmadan ayrı bir şiir dili tasarımına karşıydı. Ona göre şiir felsefi doğruların açınlanması gereken bir alan değildi. Gündelik yaşamı allayıp pullamakla da şiir yaratılamazdı. Önemli olan doğaya yönelmekti. Doğa ahlaksal yaşam için en yetkin yol göstericiydi. Ayrıca en büyük mutluluk kaynağıydı. Tanrı doğadaydı. İnsan ve doğa bütünsel gücün iki ayrı yüzüydü. Tam olarak birbirine kaynaşmış iki ögeydi. En basit doğal nesnelerde bile insani özellikler bulunabilirdi. Doğaya olan bu inancıyla Wordsworth, doğanın bağrında yaşayan sıradan insanı her zaman sevdi ve saydı, bu bilge kişilerin bozulmamış dilini şiire getirdi. Onun gözünde sıradan insanlar ve çocuklar doğal yanlarıyla, bozulmamışlıklarıyla en değerli varlıklardı. Rusocu bir anlayış içinde Wordsworth, uygar yaşamın ya da kent yaşamının çocuk arılığına ve mutluluğuna düşman olduğunu, insanın yaratıcı yanını öldürdüğünü bildiriyor, doğal yaşama dönüşü insan için tek kurtuluş sayıyordu. Wordsworth'un dehası Rusocu düşünce kadar başka devrimcilerin görüşlerine de açık olmuştur. İnsan kardeşliği fikri onun dünyasında ülkücülüğe varan bir atılganlıkla işlenmiştir. Yaşamının sonlarına doğru bu devrimci bakış açısı zayıflamış, bu değişimle onun şiirine itici bir öğreticilik yerleşmiştir. En önemlisi, Wordsworth, insana verdiği büyük önemle insan ruhsallığının derinlerine inmeyi başarmış, yuvasını ormana kuran bir avcı gibi tezgahını insan ruhunun orta yerine kurmuştur. Gözü kafadan çok gönüldedir, bakışını çok zaman kendi içine çevirir. Bu bakış dışa döndüğünde iyiden iyiye yıpranmış bir soyluluğun parıltılı süslerine takılırsa tedirginleşir, sıradan olanı yakaladığı zaman dinginliğini bulur ve yaratıcılığına kavuşur. Burada onun duyguculukta anlatımını bulan gerçekçilik çabası çıkar ortaya. Duygucu yanıyla gerçekçi yanı hem birbirleriyle çelişir hem birbirini tümler. O yalnız şiirlerinde değil, öykülerinde de bir duygucu gerçekçidir. Gerçekleri duyguların canlı ışığında dışlaştırır. Wordsworth'un etkisi yavaş yavaş başlamış, derinden derine gelişerek bugüne ulaşmıştır. O insan ruhunu saydam kılmayı başarmış bir şairdir. İnsan ruhunu şiirle deşmeyi bilen bir ruh bilimcidir. Coleridge'e gelince o duyguculuk yolunda büyülünün ve gizemlinin peşine düştü. Wordsworth'un ayakları ne kadar yerdeyse, Coleridge'in ayakları o kadar havadadır. Coleridge, her zaman olağan dışı bir şeyleri çarpıcı imgelerle yoğurarak kurdu şiirini. Onda inceden inceye Blake'i anımsatan bir şeyler de vardır. Düşlem titiz bir çalışmayla şiire dönüşmüştür. Alabildiğine özgür, hatta alabildiğine uçarı bir şiirdir onun şiiri. İmge örgüsü bir yana, her şeyden önce ezgi alır götürür sizi. O şiirin çekici ayrıntılar üzerine kurmuştur diyebiliriz. Başarısızlıklarla ve tutkunluklarla dolu yaşamının dramı şiirindeki acılı havayı kurar. Giriştiği hiçbir işte başarı kazanamayan ve afyon tutkunu olan şair sanatını bir sığınak olarak yaşamıştır. Bu yüzden onda zaferle bozgun iç içedir ya da aynı anlama gelmektedir. Coleridge'de Wordsworth gibi önce tutkulu bir devrimci olmuştur. Ülkücülükten uzak olmayan bu devrimcilik yavaş yavaş yerini tam tamına bireyci bir bakış açısına bırakmıştır. Dream of Ancient Mariner, yaşlı denizcinin şiiri, onun en ünlü şiiri olduğu gibi belki İngiliz edebiyatının da en ünlü şiiridir. Şiirde doğaüstü bir dünya serilir önümüze, bir düzsel gemi, ölülerden oluşan gemici topluluğu, Albatros'un laneti, yol gösterici ruh, büyülü esintiler bizi ürpertir ve düşündürür. Yaşama filozofça bir bakış bunca olağanüstülük arasında gerçeğin sesini duyurur, gerçekliğin anlamlarını verir. Onda hiçbir şey kanıtlanmaz, ancak duyurulur, sezdirilir. Coleridge'in bu şiirde ve pek çok şiirde doğaüstülük diye önümüze serdiği şey büyük ölçüde özel olarak kendi kişiliğinin fırtınaları ve genel olarak tüm insan ruhsallığının dalgalı ögeleridir, biraz da tanrısalın sezgisidir. Bilincimizin dibine dalar, en altlarına kadar iner Coleridge. Onunla biz duyulur gerçekliklerden geçerek ruhsallığın karmaşık dünyasına gireriz, kendimizde dünyayı görmeye çıkarız, sanrılı görünümler arasında gizlenen pişmanlıklarımızı yakalarız, korkularımızla yüzleşiriz. Bir zaman sonra şiiri bırakıp tümüyle felsefeye yönelen Coleridge, Alman ülkücülüğünü İngiltere'de tanıtmış, Berkeley'inkine yakın görüşleriyle maddeci ve olumcu görüşlere karşı çıkmıştır. Lord Byron. Duyguculuğun doruğunda üç büyük şair vardır. Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats. Lord Byron, sere serpe, ölçü bilmez kişiliğiyle yanlışlara ve pişmanlıklara bata çıka ilerlerken, Avrupalı duygucu sanatçı tipinin yetkin bir örneğini ortaya koydu. Düzensizliği, kötümserliği, alaycılığı, iç karanlıklarının yansılarından başka bir şey değildi. Kız kardeşine olan aşkı belki de yaşamının en sıkıntılı olayıydı. Şiir onun için bu tür sıkıntıların unutulduğu yerdi ya da bu tür sıkıntılardan arındıran bir kurtarıcıydı. Gene de bu taşkın yürek şiirde özenle eskiyi, klasikte dile gelen geçmiş duyarlılıkları aradı, popun ve izleyicilerinin sesine kulak verdi. Byron yeni duygucu oluşumlara kuşkuyla bakıyordu, Wordsworth'un anlatımını köylü işi buluyor, Keats'in bakış biçimine uzak duruyordu. Bununla birlikte dilde arayıcı ve yaratıcı olmadığı gibi pek özenli de değildi. Gözden kaçmış ya da aceleye gelmiş nice tutarsızlıkla doluydu yazdıkları. Ne var ki anlatımı canlı, anlattıkları önemliydi. Öykülerinde insan çabasının boşluğu, doğanın güzellikleri ruhsucu bir çerçevede dile gelirken yüzyılların hızlı uygarlaşma tedirginliklerini duyuruyordu. Şiirlerinde aynı tedirginlikler ince bir alayla renklendirilmişti. Alayı öne çıkaran güç ahlaki bir yükümlenmeydi, bir eleştiri kaygısıydı. Onun duyguculuğu daha çok pırıltılı imgelerde ortaya çıkmaktaydı. Byron duygucu atılımını klasik duyarlılığıyla dengelerken çağdaşlarını büyük ölçüde etkiledi. Shelley, 30 yıllık yaşamında insanlığa çok değerli şiirler vermiş olan Shelley'in adı duygucu atılımda Keats'le birlikte anılır. Sussex'li soylu bir ailenin düşçü çocuğu Percy Bysshe Shelley, okulu cehennemle hapishane karışım bir sıkıntı ortamı olarak görmüş, baskıcı İngiliz eğitimini erkenden başkaldırmıştı. Oxford'da Locke'u, Hume'u, Platon'u inceledi, The Necessity of Atheism, Tanrı Tanımazlığın Gerekliliği adlı bir kitapçık yazdı ve üniversiteden kovuldu. Çelişkili kişiliği içinde evliliğe karşı olmakla birlikte kendisine tutulan bir kızla evlenmekte sakınca görmedi. Bir süre sonra ondan ayrılıp bir başkasıyla evlendi. İngiltere'de tutunamayınca Pisa'ya gitti. İngiliz toplumuyla savaşımını burada sürdürdü ve eşsiz güzellikte şiirlerini burada yazdı. 1822'de teknesi fırtınaya yakalanınca yaşamını yitirdi. Nice sonra karaya vuran cesedi yakıldı, külleri Keats'in mezarının yanına konuldu. Shelley'in şiiri yüreğin kafayla dengelendiği aydın işi bir şiirdir, sezgilerden çok düşünceyle örülmüştür, insanlığa özenli ve dikkatli bir yönelimi duyurur, adaletsizlikleri, aç insanları, sefil çocukları konu edinir. Shelley'de modern yaşam düzeninin tüm acıları ve sevinçleri yansır. Onun şiiri gerçekçi bakışın gerektirdiği iç ve dış dengesini en sağlam biçimde gerçekleştirirken özde ve biçimde tam bir uyumluluk örneği ortaya koyar. Anlatımı arı ve durudur, hatta su gibi akıcıdır, sözcükler tam bir doğallıkla birbirleriyle örgülenirler. Onda derin bir ruhsallık, yetkin bir müziksellikle dışlaşır ve şaşırtıcı biçimlerde insanı kavrar. Yaşamın tüm ritimlerini içeren, tüm girdisini, çıktısını ve çeşitliliklerini duyuran anıtsal bir sanattır Shelley'in sanatı. Keats, bir at yetiştiricisinin oğlu olan ve güç koşullarda büyüyen Keats, topluma Shelley'den daha bağlıydı ve onun İngiliz anlayışına ters düşen yönelimlerini onaylamıyordu. Shelley'in çağrısı üzerine iyileşmek umuduyla İtalya'ya gittiyse de bedeni yaşama uzun süre dayanamadı. 26 yıllık yaşamında Keats çok değerli ürünler verdi. Hiperion gibi, Ode to a Nightingale, Bülbül'e Ode gibi, Ode on a Grecian Urn, bir Yunan vazosuna Ode gibi ölümsüz şiirler yazdı. Keats üniversite öğrenimi görmemiş, kendisine dostça davranan bir efendinin öngörüleriyle yetişmişti. Bu yüzden şiirinde aydınca bir bakıştan çok duygusallık baskındır. Bununla birlikte o yalnızca bir şair değil, bir düşünürdü, bir tanrı tanımaz, bir pagan, bir eski uygarlıklar tutkunu, bir Yunan hayranıydı. Özellikle Rönesans yazarlarıyla ilgilendi ve Shakespeare'e her zaman hayran oldu. Belki ondan çok Wordsworth'tan etkilendi. Değişik etkileri kişiliğinin sıcak potasında eritmeyi, onlardan son derece özgün bir bileşim kurmayı bildi. Eksik yanlarını iyi gören, büyük bir düşünce tutkusu içinde olan Keats, yaratıcı gücünü erkenden ortaya koydu. Güzelle doğruyu bütünleştirmeyi başardı, güzeli paganca bir tutkuyla yüceltti, neredeyse bir tapınma nesnesi durumuna getirdi. Öte yandan gene bir pagan tutarlılığıyla iyinin peşine düştü, ahlakı yaşamın temel direklerinden biri saydı. Böylece öğrenim eksikliğinden gelen ve beklenmedik anda, beklenmedik koşullarda ortaya çıkan basitlikler güçlü bir filozofça bakışla, inatçı bir insan arayışıyla dengelendi.